Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 19'de 1401, Hicri Kamer'i 16 Cemadüs-Sani 1444 ve miladi 9 Ocak 2023 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Sıtkı Zilan ile Türkiye'deki mültecilerin durumu üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Velayet Güneşi ve İran Masalları ve Efsaneleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi son kargaşalarda ülkenin güçlü noktalarını yok etmeye çalıştılar açıklamasında bulundu. İran Meclis Başkanı Galibaf, Amerika küresel barış ve güvenliği baltalıyor dedi. İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Türkiye-İran ticaretini artmasına vurgu yaptı. İran ve Irak sınır güvenliğini görüştüler. Ve Amerika'dan Suriye'ye yeni sevkiyat yapıldı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Al-Hamine'yi bugün sabah saatlerinde Kum şehrinde devrim öncesi tarihi kıyamın yıl dönümünde bazı gruplar ile görüştü. İslam İnkılabı rehberi bu görüşmede evrime yol açan tarihi olayların büyük tecrübeler içerdiğini, ilahi bir sünnet çerçevesinde olduğunu, İran'ı Amerika'nın yağmacı ve kanlı pençesinden kurtardığını belirterek, 43 yıl önce İslam Cumhuriyeti devirme yönünde Carter'in talimatının ardından Amerikalılar propaganda sayesinde bu yönde adım atmaya çalıştılar. Ancak bu kaos olaylarında ise görüldüğü gibi İran milleti, yetkililer tabii ki ilahi fazl sayesinde büyük işler yaparak zayıf noktalarını giderdi ve hedeflerine doğru daha hızlı bir şekilde ulaşmaya çalıştı dedi. İslam İnkılabı rehberi bu olaydan ters alınmasının önemine vurgu yaparken, Kumun devrimci ve mümin halkının kaynakları, halkların bayrakları olduğu büyük hareket, diktatör rejimin devrilmesine, İran'ın batının hegemonyasından kurtulmasına, İran'ın İslami ve tarihi kimliğinin ihya olmasına yol açtı. Çünkü Pehlevi dönemi İran'ı Amerika'nın askeri siyasi sultan kültürü altında eziliyordu. Ancak bu devrim bizi kurtardı dedi. İslam İnkılabı rehberi ayrıca kutsal savunma yıllarını hatırlatarak bunun milletin görevlerine sarılması zamanında harekete geçmeleri sonucu olduğunu belirterek, Amerika, Sovyetler Birliği, NATO ve diğer gerici ülkelerin imkanları ile İran'ı böldürmek amacıyla saldırdı. İran ise Ahzab Savaşı'nda galebe çaldı, hiçbir halt edemediler, bir karış toprak bile koparamadılar dedi. Ayetullah Hamenei'ye konuşmalarının bir başka bölümünde tağut rejiminin Amerika'ya güvenmesinin, İmam Hümeyni'ye karşı hakaret ve akılsızca içerikli yazıların yayınlanmasının nedeni olarak belirterek devrime yakın dönemde Kum Halkanın kıyamından birkaç gün önce Carter İran'ı istikrar adası olarak adlandırmıştı. Ancak bu destek sonuç vermedi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu gibi, küfre yaslanmak yenilgiden başka bir sonucu yoktur diye buyurdular. İslam İnkılabı rehberi düşmanların komprolarına da değinirken, tabii ki düşmanların kötü niyetlerini gerçekleştiremedikleri ortada. İslam Cumhuriyeti bugün sınırlar içinde ve bölgedeki sağlam kökleriyle ilk günde kıyaslanamaz durumdadır. Ancak bu komprolar ülkeye darbe vurdu, daha ileri bir noktada olabilirdik dedi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, son yıllarda Amerika'nın tek taraflı bir yaklaşım benimseyerek küresel barış ve güvenliği baltaladığını söyledi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu'nda konuştu. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf konuşmasının başında bu toplantıyı mükemmel bir şekilde düzenlemesi için gösterdiği çabalardan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi özellikle de Türk mevkidaşı Mustafa Şentop'u takdir etti. Galibaf, dünyanın şu anda iklim değişikliği, salgın hastalıklar, terörizm, emperyalist güçlerin işgali ve saldırganlığı, insan hakları ihlalleri ve göç gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, bu zorlukları aşmak için herkesin kendini sorumlu hissetmesi ve ortak bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Galibaf, uluslararası düzenin bir geçiş döneminden geçtiği bir koşulda Asya ülkeleri işbirliğini ve sinerjiyi güçlendirerek tek taraflılığı reddetmelidir dedi. Filistin meselesine dikkat çeken Galibaf, Filistin krizinin nihai çözümünün işgali pekiştirmek için dayatılan planlar ile değil, Filistin halkının oyları, Filistinli mültecilerin bu ülkeye geri dönüşü ve adil bir barışın tesisiyle mümkün olacağına inanıyoruz dedi.
Dışişleri Sözcüsü Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye ve Suriye'yi ziyaret edecek ifadesini kullandı. Ayrıntılı haberi ediniyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Türkiye ve Suriye ziyareti için hazırlıkların yapılmakta olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son meseleleri değerlendirdi. Sözcü Kenani basın toplantısında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Türkiye ve Suriye'yi yapacağı ziyaretine işaretle şöyle konuştu. Sayın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ve Suriye ziyareti için hazırlık yapılıyor. Kenani, Fransa menşeli Charlie Hebdo adlı derginin çirkin eylemine tepki göstererek, bu derginin eylemi nefret görükleme ve diğer ulusların özellikle Müslümanların dini değerlerini hakaret etmenin açık bir örneğidir. Fransız dergi çirkin eylemiyle kadınlara da hakaret etmiş oldu dedi. Bu derginin daha önce de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile ilgili uygunsuz karikatürler yayımladığını hatırlatan Kenani, Fransız hükümetinin derginin tutumunu kınamak yerine ifade özgürlüğü bahanesiyle durumu meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi. Kenani, Fars Körfezi'nin adının Iraklı yetkililer tarafından çarpıtılmasına ilişkin bu konuyu öğrendikten sonra ve hatta medyaya yansımadan önce Irak hükümetine itirazlarımızı ilettik ifadesini kullandı. Sözcü, İran ve Çin arasındaki stratejik anlaşmanın hayata geçirilmesine ilişkin olarak da bu bağlamda iyi hazırlıkların yapıldığını ve ikili görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi'nin Tahran ziyaretine ilişkin de sözcü, İran ile ajans arasındaki temasların sürdüğünü, genel müdürün ziyaret programının ayarlanması hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Venezuela ile Amerika ilişkilerindeki son gelişmeleri de değerlendiren sözcü, ülkelerin ikili münasebetlerinin kendileriyle ilgili olduğunu, bizimle ilgili olan şeyin İran ve Venezuela münasebetleri olduğunu, bu münasebetlerin iyi seviyede olduğunu vurguladı. Sözcü, İran ile Afganistan'ın münasebetlerinde de bir değişiklik olmadığını vurguladı. Kenani Amerikalıların İran'ın bölgede barış ve güvenliğin tesisi ve pekişmesindeki rolüne önem vermeleri gerektiğinin altını çizerek bazı Amerikalıların kişisel ve gayri resmi sözlerine değer vermediklerini ifade etti. İran Merkez Bankası Genel Başkanı'nın Katar ziyaretine değinen sözcü, İran ve Katar'ın münasebetlerinin çok taraflı olduğunu, Farzi'nin ziyareti kapsamında Katar Merkez Bankası ile iyi görüşmelerin gerçekleştiğini ifade etti. Ukrayna yolcu uçağı kazasına da değinen Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran'ın bu olay hakkında kendi uluslararası yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade etti. Nükleer anlaşma konusuna da işaret eden sözcü, İran ve Amerika yetkililerinin nükleer anlaşma ile ilgili açıklamalarındaki farklılıklara işaretle nükleer anlaşmanın iki taraflı bir yol olduğunu, yükümlülüklerini ihlal eden ülkenin Amerika olduğunu, İran'ın bu bağlamda tutumunun net olduğunu ve müzakereleri sonuçlandırmaya kendi kırmızı çizgisinden vazgeçme şartıyla hazır olduğunu kaydetti. Yetkili iki ülke arasında çeşitli şekillerde mesaj tatisinin sürdüğünü kaydetti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmen, TV5 Haber kanalına verdiği röportajda Türkiye-İran ilişkileri, İran'daki gelişmeler ve General Kasım Süleyman'ın şehadetinin 3. yıl dönümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. İran'ın Türkiye Büyükelçisi Kasım Süleymani'nin şehadetinin 3. yıl dönümüne atıfta bulunarak bu yabancı bir ülkenin topraklarında misafirken şehit olan bir terör devletinin yani Amerika'nın eliyle yapılmış bir terör eylemidir ve doğru zamanda Amerika hükümetinden intikam alınacaktır dedi. Ferazmen, Türkiye-İran ilişkilerine de değinerek iki ülke arasındaki büyük ticari hedefleri hatırlatırken, 2021 yılında iş ilişkilerimizde rekor kırıldığını gördük. İki ülkenin liderleri 30 milyar dolarlık bir ticaret hacmini hedeflediler ve bu hedefe ulaşmak oldukça mümkündür açıklamasında bulundu. Ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinde altyapının önemine vurgu yaparak, altyapımızı hem ulaşım altyapısı hem demiryolu altyapısı hem de doğalgaz ihracatı anlamında güçlendirmemiz gerektiğini de belirtti. İran Büyükelçisi ayrıca General Kasım Süleyman'ın şehadetinin 3. yıl dönümü hakkında şöyle ifade etti. Bu bir terör eylemidir. Kasım Süleymani bir komutandı ve yabancı bir ülkenin topraklarında misafir olduğu bir sırada bir terör hükümeti yani Amerika'nın terörist hükümeti tarafından şehit edildi. Doğru zamanda Amerikan hükümetinden intikam alınacaktır. Batılı ülkeler henüz ders almamış. İran İslam Cumhuriyeti ve bölge ülkeleriyle zor diliyle konuşuyorlar.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-Sadık, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El-Aracı ile bir araya gelerek sınır güvenliği konusunu görüştü. İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-Sadık, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El-Aracı ile görüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra sınır güvenliği konusunu da ele alındığı belirtildi. Irak'ın resmi haber ajansı İNA'ya göre Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın medya ofisinden yapılan açıklamada Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El-Aracı bugün İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Ali Kazımi'yi de makamında kabul ettiği ifadesi kullanıldı. El-Aracı İran Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Bağdat ve Tahran arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Taraflar karşılıklı ilişkilerin iki komşu ülke ve halklarının ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirmenin yollarını görüştü.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, istiyoruz ki bu iş Haziran'a kalmasın. Haziran'dan önce bayram sonrası seçime gidelim. Sandık milletimizin önüne gelsin, milletimizin iradesi tecelli etsin dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Seçimin ne zaman yapılacağına ilişkin soruya Kandemir, seçimlerin tarihinin belli olduğunu ancak birkaç gerekçeyle güncellemenin gerekli olduğunu düşündüklerini söyledi. Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılımın, sanda ulaşımın en yüksek seviyede olmasının temel gerekçeleri olduğunu belirten Kandemir, Yaz aylarında okulların kapandığını, insanların Anadolu'ya gittiğini, tatile çıktığını hatırlattı. Bu kapsamda seçim tarihini Haziran'a kalmadan millet iradesi sandığa tam olarak yansıyacak şekilde güncellemenin makul olduğuna inandıklarını dile getiren Kandemir, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisi olduğuna, isterse bunu kullanabileceğine işaret etti. Kandemir, geçen yıl 6 Nisan'da milletin iradesinin sandığa doğru yansıması motivasyonuyla seçim yasasında bir takım değişiklikler yapıldığını, bu yıl 6 Nisan'dan sonraki bir seçim tarihine muhalefet partilerinin rıza göstermeyeceklerini ifade ettiğini hatırlattı. Millet sandığa gitsin, hangi partiye, adaya oy verecekse gönül rahatlığıyla versin. İsteğinde olduklarını dile getiren Kandemir, biz seçime katılımıyla övünen bir ülkeyiz. Avrupa'da seçime katılımın en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bunu muhafaza edelim istiyoruz, dedi.
MİT tarafından Suriye Haseke'de düzenlenen operasyonda MLKP'nin Suriye Sabotaj Sorumlusu Fırat Neval, Kod adlı Özgür Namoğlu etkisiz hale getirildi. TRT'nin haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı MİT, MLKP'nin sözde Suriye sabotaj sorumlusu Fırat Neval, Kod isimli Özgür Namoğlu'nu Suriye Haseke'sinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirdi. Suriye'den MLKP'nin Türkiye'de faaliyet yürüten silahlı kanadı, FESK'e aktarılan ve Türkiye'de eylem arayışında olan tüm örgüt kadrolarına 2016 yılından itibaren suikast ve sabotaj konularında bizzat eğiten Fırat Neval, Kod Özgür Namoğlu, MİT tarafından hedef listesine alınmıştı.
Amerikan ordusu Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'nin işgalindeki Haseke'de yer alan üs ve askeri noktalarına son 3 günde Irak toprakları üzerinden 100'e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyları gönderdi. Anadolu Ajansı'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre Amerikan güçlerine ait takviyeler 6 ve 8 Ocak'ta Irak'ın Suriye sınırındaki El Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı. Haseke kırsalında terör örgütü PKK-YPG'nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki Amerikan güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 100'e yakın araçtan oluşan konvoylarda zırhlı askeri araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok sayıda mühimmat yer aldı. Amerika, Ekim 2019'da Barış Planı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti. Terör örgütü PKK-YPG'ye desteğini sürdüren Amerikan güçleri hali hazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deir ez-Zor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. Washington, PKK-YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.
İki şehit babası ve Cenin'deki arananların önderi Fethi Hazım'ın ailesi işgal rejimini onu virüs yoluyla hasta ederek öldürme girişiminde bulunmakla suçladı. Filistin El Yevm isimli televizyon kanalı ile aile kaynaklarına dayanarak verdiği haberde Raad ve Abdurrahman Hazim isimli iki şehidin babası olan Fethi Hazim'in işgal güçleri tarafından bırakılmasından birkaç gün sonra sağlığı ani bir şekilde bozulduğu için Ramallah'taki danışma hastanesine kaldırıldığına dikkat çekti. Hazim'in bedeninde yaralar ve şişmeler meydana geldi ve tıbbi tahlillere göre kanında zehirlenme olduğu tespit edildi. Durumunun da her geçen gün kötüleştiğine dikkat çekildi. Fethi Hazim'i hastaneye kaldıran kardeşi Emin Hazim, doktorların onu hastalığına kesin bir teşhis koyamadıkları için tedavisi hakkında ise nasıl bir yol izleyeceklerini bilemediklerini, bütün bedeninde yaralar çıktığını ve kanında da zehirlenme olduğunu belirtirken, onun hayatından tamamen işgal rejiminin sorumlu olduğuna dikkat çekti. İşgal rejimine daha önce de birçok Filistinli dava önderini zehirleme yoluyla öldürdü ve öldürme teşebbüsünde bulunduğu biliniyor. Filistin davasının öncüsü olan Yasir Arafat'ın zehirleme yolu ile öldürüldüğü tahmin ediliyor. Hamas lideri Halid Meş'ali de Ürdün'ün başkenti Amman'da zehirleme yolu ile suikast teşebbüsünde bulunulmuştu.
Rusya ve Çin, Amerika ve müttefiklerinin politikasına özellikle de dünya meselelerinde hegemonya kurma girişimine karşı çıkışlarını yeniledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yeni Çin Dışişleri Bakanı Chen Chang arasında ülkelerinin Washington'un Rusya ve Çin'e karşı benimsediği çatışmacı provokasyonları ve iç işlerine müdahale ve Batı'nın yaptırımlar ve diğer yasa dışı yollarla iki ülkenin gelişimini engelleme girişimlerini reddettiğini ifade ettikleri bir telefon görüşmesi gerçekleşti dedi. İki bakan, iki ülke arasındaki siyasi diyalog ve pratik işbirliğinin yüksek gelişme hızının yanı sıra Moskova ve Pekin'in küresel kalkınmanın temel meselelerindeki tutumlarını memnuniyetle karşıladı. İki bakan ayrıca Birleşmiş Milletler, BRICS grubu, Şanghay İşbirliği Örgütü ve 20'ler grubu çerçeveleri ve ASEAN ile işbirliği arenaları ve diğer formatlardaki yapıcı diyaloğu ve pozisyonların üst düzey koordinasyonunu olumlu değerlendirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konashenkov, Rus ordusunun Donetsk ve Harkov bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 füze topçu silahları ile mühimmat deposunu imha ettiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü özel askeri harekata dair güncel bilgileri paylaştı. DHC ve Harkov bölgesinde Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 3 füze topçu silahları ile mühimmat deposunun imha edildi. Bilgisini veren Konashenkov, Lugansk Ivanovka yerleşiminin yakınında Amerikan yapımı M777 topçu sistemi atış mevkiinde yok edildi diye konuştu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Kasım Süleymani suikasti ve İran'ın ağır intikamı başlığı altında. İran Devrim Muhafızları Kudüs Kuvvetleri Komutanı Korger Aşehi Süleymani ve Irak Halk Gönüllü Güçleri Haçlı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis yol arkadaşlarıyla birlikte 2023 Ocak Cuma günü Bağdat Havalimanı yakınlarında Amerikan terör saldırısı sonucu şehit oldu. İran Devrim Muhafızları Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kor General Şeyh Süleymani ve Irak Halk Gönüllü Güçleri Haçlı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Ebu El Mühendis yol arkadaşlarından 8'iyle beraber 2023 Ocak Cuma günü Bağdat Havalimanı etrafında Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği sırada Amerikan Başkanı Trump'ın doğrudan talimatı ve Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un İHA'ları ile suikaste uğrayıp şehit düştü. Bu terör saldırısından 5 gün sonra devrim muhafızları Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed'de düzenlediği operasyonla Bağdat'taki en büyük Amerikan askeri üssüne balistik füzelerle saldırdı. Bu saldırı Kasım Süleymani cenazesinin defnedilmesinden hemen sonra ve sabah saat 1.20'de Kasım Süleymani ve arkadaşlarının suikaste kurban gittiği saatleri eş sırada gerçekleşti. Bu füze saldırısı Amerika Birleşik Devletleri'nin son 80 yılda herhangi bir ülke tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğramadığı bir dönemde gerçekleşti. Amerikan askeri üslerine yönelik son saldırı yaklaşık 80 yıl önce Japonya tarafından Hawaii adalarındaki Pearl Harbor deniz üssüne yapılmış, ardından Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'na girmişti. İran, Irak'ta 1980'lerin başında Saddam Hüseyin döneminde inşa edilen mevcut 14 üs arasından en büyük ve en donanımlı Amerikan asker üssünü hedef aldı. Bu üsse Amerikan lojistik ve insansız hava araçları ve gelişmiş savaş uçakları gibi askeri teçhizatlar yerleştirildi. Saddam Hüseyin diktatörlüğü döneminde El Kadisiye olarak adı geçen Ayn el-Esad askeri üssü Ramadi kentinin 108 kilometre batısında yer alan Irak'ın en büyük ikinci hava üssü ve 2003 yılında Amerikan güçleri tarafından işgal edilmiş bir üstü. 2011 yılına kadar işgal altında bulunan bir üstü burası. 2014 yılının sonunda ise bu üs IŞİD'le mücadele bahanesiyle IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonla bir kez daha Amerikan ordusuna verildi. Amerikan haber kanalı CNN, Ayn el-Esad üssüne yapılan saldırının sonuçlarına ilişkin ilk video görüntülerini kapalı kareler halinde roket yağdırdıktan 3 gün sonra yayınladı. Bu ağın muhabiri Arva Damon, bir zamanlar Amerikan kuvvetlerinin iyi donanımlı üssünün harabelerinde bulunuyordu ve İran füzelerine verdiği hasarı anlatan bir belgesel film çekti. Raporunda üstten neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını ve böyle bir harabede kimsenin yaralanmamasının çok garip olduğunu söyledi. General Süleymani'ye yönelik doğrudan suikast emrini bizzat veren Amerikan Başkanı Donald Trump, başlangıçta bu füze saldırısında hiçbir Amerikan kuvvetinin yaralanmadığını duyurdu. Ancak Reuters'ın haberine göre başlangıçta Amerikan kuvvetlerinin kayıp verdiğini yalanlayan Pentagon yetkilileri bir kez daha kayıp sayısını değiştirdi ve son olarak bu füze saldırısı sırasında 110 Amerikan askerinin beyin hasarı aldığını açıkladı.
Amerikan Senatosu Demokrat Senatörü Chris Murphy bu ülkenin o dönem başkanı olan Donald Trump'ı Amerikan askerlerinden yaralarını hafife almakla eleştirmişti. Amerikan haber kanalı CBS News ile yaptığı bir röportajda Murphy, ironik bir şekilde Trump'a şunları söyledi. Kimse Almanya'ya baş ağrısı için gönderilmez. Askerler ciddi şekilde yaralandıklarında Almanya'ya hava yolu ile taşınır. Irak'taki Amerikan askeri üssüne düzenlenen saldırının öneminin bir başka yönü de İran'ın balistik füzelerinin her seviyeden her düşmanı hedef alabilecek teknoloji ve kabiliyete sahip olduğunu göstermesidir. Danimarka televizyonu ise Ayn el-Esad üssünde konuşlanmış güçler arasında yer alan Danimarkalı bir subay ile İran'ın füze misillemesi hakkında konuştu. Bu söyleşide ateşlenen füzelerin isabetliliğine ve ilk füze gelmeden uyarı sirenlerinin neden çalınmadığı tartışılırken şunları söyledi. Görünen o ki füzeler çok isabetli radardan kaçma cihazları ile donatılmıştı. Füzeler çok hassastı ve amaçlanan hedefleri büyük bir hassasiyet ile vuruyordu. Tek bir füze düşmeden veya hedeften sapmadan bu gerçekleşiyordu. Buradan İranlıların detaylı üs haritalarına sahip oldukları komuta karargahları, sığınakları, uçak hangarları olduğunu ve bu tesislere huzurun zirvesinde saldırabileceklerini anlıyoruz. Yaklaşık bir ay sonra Amerikan Düşünce Kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin web sitesinde mevcut belge ve bilgilerin gözden geçirilmesinin İran'ın Amerikalılara zarar verme niyetinde olmadığına dair ilk değerlendirmelerin de gösterildiğini yazdığı bir makale yayınladı. Bu saldırıların aynı zamanda İran'ın balistik füze gücünün teknolojik ve harekat kabiliyeti bakımından Amerika'ya ve Orta Doğu'daki müttefik askeri üslerine büyük zarar verme potansiyeline sahip olduğunu gösterdiği vurgulandı. Son olarak bu saldırılar İran'ın stratejik riski üstlenebildiğini ve Amerikan askeri harekatı tehdidiyle caydırıcı tepkiler dışında agresif ve saldırgan bir şekilde karşılanabileceğini gösteriyor. Bu yeni durum Amerika'nın bölgedeki kuvvetlerinin durumunu gözden geçirmesine gerektirebilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İran'ın 10 yıllık uzay programı etrafında. İran Uzay Teşkilatı 10 yıllık uzay programını hayata geçirmek için ilk toplantısını düzenleyerek bu stratejik programı hayata geçirmeye başladı. Bu plana göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde İran İslam Cumhuriyeti uzay teknolojilerinin geliştirilmesi ve uzaya fırlatma hizmetlerinin sağlanmasında bölgesel bir merkez haline gelecek. Uzay endüstrisi herhangi bir ülkenin gücünün unsurlarından biri olarak kabul edilir ve son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti roket ve uzay teknolojisi edinme alanında sürekli ve ilerici adımlar atması da bu alanda önemli bir gelişmedir. Ülkenin kapsamlı bilimsel haritasında havacılık ve uzay alanı, ülkenin kalkınması için kilit teknoloji alanlarından biri, hatta yeni teknolojilerinin öncüsü olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda uzaya insan gönderilmesi ve telekomünikasyon uydularının gönderilmesi üzerinde durulmuştur. İran'ın uzay programının Batı Asya bölgesindeki diğer ülkelerden farkı, İran'ın kendi gücüne dayanması ve yerli ve milli teknolojisinden yararlanmasıdır. İran uzay teknolojisi yerel ve uluslararası olmak üzere iki açıdan değerlendirilebilir. Yerli bakış açısına göre İran'ın İslam devriminden önce sınırlı sayıda anteni ve uydu sinyali alma ekipmanı vardı. Uydular hakkında yeterli teknik bilgi neredeyse sıfırdı. Bu nedenle diğer ülkelerin ürettiği sanayilerin yalnızca bir kısmını alabildi. Ancak İran İslam Cumhuriyeti 8 yıllık savaştan bu yana ülkeyi savunmak için uzay teknolojisini geliştirmeye çalıştı. Bu temel üzerine havacılık kolejleri kuruldu ve ülkenin güçlenmesini sağladı. Uzay alanındaki güçlenme dikkate alındı. Ayrıca üniversite mezunlarının da yardımıyla yerli uzmanlar uydular ve uydu rampaları konusunda ciddi çalışmalar yaptı. Buna dayalı olarak fırlatma altyapısı ve yer istasyonlarının geliştirilmesi, telekomünikasyon uydularının tasarlanıp inşa edilmesi sürecinin hızlandırılması, 1 metre ve daha az hassasiyetle ölçüm uydularının fırlatılması, uluslararası etkileşimler doğrultusunda kullanılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi, keşif çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflendi.
10 yıllık ufkun sonunda İran'daki yürütme organlarına ve işletmelere hizmet sağlamak için 30 sistemin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Mevcutta İran İslam Cumhuriyeti'nin sayısını artırmayı planladığı aynı uygulamalara sahip 10 sistem aktif veya geliştirme aşamasındayken düşmandan çeşitli yaptırımlarıyla uzay endüstrisi dahil olmak üzere ekonomik ve bilimsel ilerlemeyi engellemeye çalıştı. Tüm kısıtlamalara ve baskılara rağmen İran İslam Cumhuriyeti artık uzay ve uzayla ilgili her türlü teknolojiyi elde etmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir raporda toplam 20.497 kaçak göçmenin ülkelerine geri gönderilmek üzere halen gözaltı merkezlerinde tutulduğunu duyurdu. Rapora göre Türkiye hükümeti 2022 yılında yaklaşık 124.441 göçmeni yasa dışı göçmen ilan ederek Türkiye'den sınır dışı etti ve 2023'ün de ilk günlerinde 1028 mülteci ülkeden sınır dışı etti sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bu mültecilerin Türkiye'deki durumuyla ilgili ve özellikle kimileri için ve kimi çevreleri için büyük bir kaygı oluşturan bu meselenin meseleyle ilgili son gelişmeleri gözden geçirmek istiyoruz. Bu konuda etkili olan ve iz bırakan bazı tutumların aslında dış politikadaki sergilenen o siyasetler gündemde gündemde konuşuluyor. Türkiye'nin komşu ülkelerle olan ilişkileri ve bunların gelecekte özellikle Türkiye'de yapılacak seçimlerden sonra nasıl bir yol haritasında devam edeceği konusu hep tartışılıyor son günlerde çeşitli başlıklarla. Biz de bugünkü röportajımızda bu konuyu hem hukuken hem de insan hakları meselesi açısından değerlendirmek istiyoruz. Bugünkü sohbetimizde avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan bizimle birlikte. Sıtkı Bey hoş geldiniz. Saygılarınız efendim.
Sağ olun, eksik olmayın efendim.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi mültecilerin konumu ve durumu ile ilgili Türkiye'de siz de son haberleri ve gelişmeleri muhakkak takip ediyorsunuzdur. Özellikle Suriye krizi baş gösterdikten sonra Türkiye bu insani krizle karşı karşıya kaldı. Ve kimilerine de Türkiye'de bir vatandaşlık hakkı verildiği ve orada bir Türk vatandaşı gibi yaşadığı, kendisine ve ailesine bir düzen kurduğu meselesi de hep tartışılıyor. Bunlar eğer ülkelerine geri gönderileceklerse bunların durumu nasıl olacak gibi sorular var. Şimdi son günlerde mültecilerin özellikle kaçak mültecilerin tutuklanmaları ve sınır dışı edilmeleri neyin göstergesidir sizce? Acaba seçim için bir hazırlık mı? Yoksa dış politikada Türkiye gerçekten kararlı adımların atılmasını mı bekleyecek? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz efendim?
Yani Türkiye birçok mülteci için bir geçiş ülkesidir. Sadece bu mülteciler için değil, uyuşturucu için de bir güzergahtır. Maalesef yani bunlar. Ama uyuşturucu ile göçmen kardeşlerimizi aynı kategoride değerlendirmek belki yanlış anlaşılır. Kastım o değildir. Yani bizim mülteci dediğimiz insanlar hangi yolla gelmiş olursa olsun, ister kaçak, ister gece, ister gündüz, ister pasaportla gelsin. Mesela gelir pasaport ama dönmek istemiyorum. Yani sıkıntılarım var. Onların objektif bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Tabii bu polisin, askerin veyahut bakanlığın yani idarenin, İçişleri Bakanlığı'nın karar vereceği bir konu olmaması lazım. Mahkeme, hakim gözetiminde yapılması lazım ki bu yapılmıyor. Maalesef bu yapılmıyor. Polis işte İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, her neyse ilgili güç idaresi var Türkiye'de. O inisiyatifinde de orada da birçok usulsüzlük, hukuksuzluk yapılıyor. İşin bir boyutu bu. İnsanlar, İslam dünyası maalesef Afrika'da kısmen, yani Afrika ve İslam dünyası dediğimiz dünya, insanlar kaçıyor. Neden dolayı? Siyasi nedenlerden dolayı, savaşlardan dolayı, ekonomik geri kalmışlıktan dolayı vesaire. Bunu böyle tespit edelim. Somut olarak ne olabilir? Misal Afganistan'ı ele alalım. Afganistan'da yani 50'ye yakın ülke işgalci olarak ABD'nin yedeğinde, Türkiye'de dahil, Türkiye'de ABD'nin yedeğinde orada işgalci olarak 20 yıl bulundu. Şimdi o 20 yıl boyunca kullandığı çeteler, insanlar var. Afganistan halkına karşı insanlık suçu işlendi. Yani bu Taliban'dan bağışık bir durum. Yani Taliban iyidir, kötüdür. Yani Taliban kötü de olsa sen bir ülkede soykırım yapamazsın, insanları öldüremezsin. Mesela geçenlerde İngiltere prensi ne dedi? Ben 25 kişi öldürdüm, zevkine öldürdüm dedi. Yani bu alçaklar 100 yıl önce de aynı Afganistan'ı işgal ettiler. Rezil bir şekilde geri döndüler. Şimdi 100 yıl sonra tekrar gidiyor. Ondan sonra aynı şeyi Avustralya askerleri yaptı ama orada yargılandılar, özür dilendi falan. Bu şerefsize kimse bir yargılama falan da gözükmüyor herhalde. Neyse. Şimdi Türkiye'de bu işgale ortak olduğu için Amerika çekilince başka ülkeler de var tabii. Onlara diyor ki yani bunları siz geçici olarak alın. Bizim kullandığımız çeteler var, muhbirler var, memurlar var. Yani orada belki hayatları tehlikeye girer. Fakat ben anladığım kadarıyla Afganistan yönetimi af çıkardı kimseyi falan. Yani eski de şeyler bilmiyoruz hani orta iç meseleyi de mutlaka birebir bazılarının cinayet işlemişse onlar yargılanır da yani siyasi nedenlerle af çıktı onu biliyoruz. Afganistan'da iyi kötü şu anda bir yönetim var. İşte oradan kaçanlar malumu sahneler, uçaktan atlamalar, uçağa binmeye çalışmalar çok acı şeyler ama anlaşılır bir durum. Aynen Vietnam gibi oldu. Yani Vietnam'da da birçok insan oradan kaçtı. Amerika'da şu anda onların torunları falan. Yani bu böyle. Suriye'ye gelince Suriye'de çok kötü bir durum. Yani
evet.
Türkiye'nin kendisi davet etti bu sıkıntıyı.
Evet.
Yani Türkiye oradaki silahlı muhalefeti destekledi, çeteleri destekledi. Şimdi diyor ki Esad'la beraber olacağız. Hatta bir kısım o kullandığı çetelerle beraber. Biz bu sefer diyor ki Suriye'deki durum da budur. Şu anda evet. Yani Türkiye öyle bir %80 diyelim diye de dönüş yaptı. Bu defa Rusya, Şam ve Türkiye masaya oturdu. İran da zaman zaman bu toplantılara katılıyor. Tamam 11 yıl önce, 12 yıl önce biz diyorduk ki Suriye'de kardeş kavgası olmasın, iç savaş olmasın, silahlı unsurlara destek vermeyin. Bunu bizzat hükümetle yaptığımız görüşmelerde, heyetler halinde ricacı yolu. Hatta bu çetelerin büyükleriyle Antep'te, şurada, burada gidip güzel ricalarda da bulunuyorduk. Aman etmeyin, insanları öldürtmeyin, öldürmeyin. Yani Türkiye dedikleri şu, Suriye'de zalim bir şey var. Türkiye'de de zalim bir yönetim var. Suudi'de de var, Mısır'da da var, şurada da var, burada da var. Yani bir ülke diyelim ki yönetiminden hoşnut değiliz diye orada iç savaş mı yapacağız? İnsanları birine mi öldürüp kırdıracağız? Zamanla sivil itaatsizlikle, sivil yöntemlerle değişim istenir. Bu meşru bir şeydir, anlaşılır bir şeydir. İcabında o ülkeye ambargo da uygulanır. Yani hükümete yönelik bazı kısıtlamalar da olabilir. Suriye'ye Türkiye birinci sorumlusudur. Suudi'nin de var, tüm Müslümanların sorumluluğu var orada. Yani biz şu anda Rusya ile Amerika'yı suçluyorlar. Siz ne yaptınız? Siz tek parça mıydınız? Yani tabii işbirliği de iyi ve güzellik üzerine olması lazım. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'in ilahi fermandır. Ne diyor? Ve taavunu alel birri ve takva. Güzellik, iyilik üzerine yardımlaş. Ve taavunu alel ismi vel udvan. Düşmanlık ve kötülük üzerine yardımlaşmayın. Peki bu kural, bu kaide yürürlükte midir İslam dünyasında? Yok. Hasabına nasıl gelirse. Yani dün Esad'la iyiydi. Beraber zaten mesela dedi ki ben Şam'da namaz kılacağım. Zaten kılıyordun. Daha önce gittin. Şam'da namaz da kıldın. Emevi camisine de gittin. Ondan sonra sanki çok hünermiş. Emevileri biliyoruz. Yezidileri biliyoruz. Sanki o cami çok kutsal bir şeymiş gibi. Yani Emevileri bir defa yaptığın camilerden belki namaz kılmak caiz değil. O ayrı mesele de. O işin başka yönü. Şimdi çevrilmiş, kiliseden çevrilmiş, öyle biliyorum. Sen zaten barışçıl yoldan Esad Erdoğan'a arasıydı. Gittin orada namazını da kıldın. Barışçıl yoldan her zaman gidebilirdin. Yani bu savaş niyeydi?
Evet.
Velhasıl kelam şu anda Türkiye'nin derdi Rojava'daki Kürtlerin statüsü. Onu da PKK üzerinden işte şeytanlaştırıyor. Tamam. Yani PKK'nin vasayeti şu bu falan biz inkar etmiyoruz ama dünyanın da dediği gibi ya bu yapılanma biraz farklıdır, biraz şartlar getirin de ki Türkiye'ye karşı güvenlik şeyi garantisi isteyin, bize saldırılmayacak, ondan sonra şöyle böyle bir idari sistem olacak, Suriye'nin birliği diyorsan birlik de olabilir, de ki Suriye'nin birliği içinde kalacaksınız. Kürtler de dediği biraz özerklik olsun veyahut bizim temel milli haklarımız verilsin. Onlar da nedir? İşte Kürt dili üzerindeki yasakların kalkması. Biliyorsun bazıları vatandaş dahi değildi Suriye'de. Suriye'nin de ben kabul ediyorum bazı siyasetlerinin yanlış olduğunu Türkiye'ye karşı zamanında. O doğrudur. Türkiye'nin de Suriye'ye karşı yanlışları olmuştur. Ama İslam dünyasında bir standardı yakalamamız lazım. O da nedir? Ya siyasi standartlarımız nedir? Yani biz azınlıklara ne yapacağız? Irak'taki, Suriye'deki, İran'daki, Türkiye'deki Kürtleri ne yapacağız? Haklardan mahrum mu bırakacağız? Kölelik statüsü mü olacak? Şey mi olacak? Tamam bu silahlı örgütler sorundur, PKK sorundur, doğrudur, kabul ediyoruz. Buna da bir çare bulunsun, barışçıl yoldan bulunsun. Yani
evet.
Türkiye'de de müdahale kolay olmaz, Suriye'de de olmaz. Ama kendi davet ediyor sıkıntıyı, sonra da bu sıkıntı üzerinden yanlış siyasetler güdülüyor.
Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde avukat ve siyasi analist Sayın Sıtkı Zilan'ın görüşlerini dinlediniz. Bugün sohbetimizde Türkiye'deki yaşayan mültecilerin durumu ve özellikle Türkiye'nin bu meselede izlediği siyasetler ve politikaları ile ilgili uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü sizlerle paylaştık. Konuya ilişkin sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İtilat gazetesinde Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in bu ülkenin Filistin meselesini verdiği desteği vurgulayarak Filistinli dayanışmayı açık bir şekilde ifade eden bir halk hareketinin varlığını desteklediklerini söylemesi, Tahran'da Fransa Büyükelçiliği önünde bir grup vatandaşın katılımıyla düzenlenen eylemde Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun dini merciyete yönelik hakaretinin protesto edilmesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Suudi Arabistan liderliğindeki işgalci koalisyon güçlerinin Yemen'in Hudeyde eyaletinde ateşkesi ihlal etmeye devam ettiğini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suudi Arabistan liderliğindeki işgalci koalisyon güçleri Yemen'in Hudeyde eyaletinde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Yemen haber kaynaklarının açıklamalarına göre işgalci koalisyon güçleri bir gün içinde Hudeyde'nin farklı bölgelerinde ateşkesi 164 kez ihlal etti. Öte yandan Suudi koalisyona ait topçu birliklerin Hudeyde eyaletinin farklı bölgelerini hedef aldığı belirtildi. Suudi Arabistan 26 Mart 2015'ten itibaren bazı Arap ülkelerin koalisyonu ve Amerika'nın yardımı ve yeşil ışık yakmasıyla siyasi arzularını ve hedeflerini gerçekleştirmek için Yemen'in devrik ve kaçak cumhurbaşkanı Abdurrahman Mansur Hadi'yi yeniden iktidara getirme bahanesiyle Yemen'e karşı kapsamlı saldırılar başlattı. Suudi koalisyon bu saldırıları nedeniyle bugüne kadar binlerce Yemenli şehit oldu.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı Hüseyin Selami'nin Şehir Kasım Süleymani'nin kanının intikamının er ya da geç alınacağını belirterek yeni nesil devrimci gençlerimiz ile düşmanın peşine düşeceğiz ifadesini kullanması, İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tüm General Bakire'nin Pakistan'a yeni Genelkurmay Başkanı Kor General Sahir Şamşat Mirza ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Pakistan ile ortak askeri güç kurmaya hazır olduklarını vurgulaması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Fransa'da hükümet karşıtı protesto gösterilerine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformunu ve enflasyonu protesto etti. Fransız basınındaki haberlere göre sarı yelekliler Paris, Strasbourg ve Angers'te hükümetin 10 Ocak'ta içeriğini açıklayacağı emeklilik reformu, yükselen enerji fiyatları ve enflasyona karşı gösteri düzenledi. Paris'te toplanan göstericiler Ekonomi Bakanlığı binası yakınlarına kadar yürüdü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin Paris'teki gösterinin başında sarı yeleklilerin ilerlemesine izin vermediği ve daha sonra göstericilere biber gazıyla müdahale ettiği yer alıyor. Başta akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de Fransa'da başlayan Sarı Yelekliler Hareketi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özellikle sosyoekonomik politikalarına yönelik protestolarla devam ediyor.
Cami Cam gazetesinde Filistinli mücahitlerin Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Siyonistlere karşı operasyonlarını artırmasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistinli mücahitler Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Siyonistlere karşı operasyonları ciddi şekilde arttırdı. Haber kaynakları son 24 saat içerisinde 15 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Filistinli savaşçılar ve mücahitler işgal altındaki Kudüs'teki El Silvan Ramullah'taki El Mugir yerleşkesinde ve Cenin'deki El Cemlab kontrol noktası, Dotan askeri karargahında Siyonistlere karşı silahla saldırı gerçekleştirdiler. Nablus'ta direnişçiler Beit Furik askeri geçişini hedef aldı ve Havara'da bir askeri karakola Molotov kokteyli atarak karakolun yanmasına neden oldular. El Halil kentindeki El Arup kampı ve Misafir Yeta bölgesinde de çatışmalar yaşanırken yerleşimcilerin saldırılarına Filistinli mücahitler karşılık verdi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Muhterem dinleyiciler, Velayet Güneşinden isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin İran'ın farklı kadın kesimleriyle görüşmesini ele alacağız.
Dört Ocak Çarşamba günü İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi kültürel, sosyal ve bilimsel alanlarda faaliyet gösteren kimi kesimler ve gruplar ile görüştü. Bu görüşme, geçen yıl bir grup kadının devrim lideriyle özel görüşme talebi üzerine gerçekleşti. Bu toplantıda dile getirilen konular arasında ülkedeki çeşitli karar alma ve karar verme kademelerinde daha akıllı, verimli ve bilge kadınların istihdam edilmesi ve yerleştirilmesi de yer aldı. İslam İnkılabı rehberi bu konuyu entelektüel kaygılarından biri olarak gördü ve bunu gerçekleştirmenin bir yolunun bulunması gerektiğini de diri getirdi. Bu toplantıda devrimin lideri, kadının İslam'daki konumu ile Batı medeniyetindeki konumu arasındaki farktan söz etmiş ve İslam'ın kadını değerli gördüğünü belirterek kadın ve haklarını bir talep olarak toplumun önüne çıkardığını vurgulamıştır. İslam İnkılabı rehberi ayrıca 200'lü batılı iddiacılara da şöyle hitap etti. Yaklaşık 200 yıl öncesinden beri hayatın her alanında aynı şeyi söyleyen sözde modernleşmiş batı var. Onlardan talebimiz olmalı. Çok suçlular, kadın konusunda çok suç işlediler, darbeler indirdiler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi İslam'da kadının konumuna değinerek sözlerine şöyle devam etti. Değerler açısından İslam'da kadın ve erkek arasında bir fark yoktur. İslam'ın erkeğe ve kadına bakışı insana bakış açısıdır. İslam'ın değer sisteminde insan ele alınmaktadır. İnsani ve İslami değerler alanında kadın erkek eşitliği İslam'ın mutlaklarından biridir diye buyurdu. Ahzab suresinin 35. ayetini okudu. Rabbimiz bu ayette Müslüman olmak, iman etmek, ibadet etmek, doğruluk, tevazu, iffet gibi kadın ve erkeklerin sevap ve ecirlerinde eşit olduğu 10 temel özelliği saymaktadır. Kadın ve erkeğin karşılıklı görevleri konusunda elbette farklılıklar vardır. İslam İnkılabı rehberi bu hususta da şöyle buyurdu. Kadın ve erkeğin karşılıklı görevleri farklıdır fakat bir denge vardır. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 228. ayetinin bir bölümünde şöyle buyurulmaktadır. Onlar için hak olan miktar, onlara ait olan hak miktarı kadardır. Bu da birilerine verilen bir görevin aynı görev karşısında hakkının da olduğu belirtilmelidir. Her birine verilen her taviz için bir görev söz konusu, mükemmel denge. İslam'da sorumluluklar kadın ve erkeğin doğal özellikleriyle orantılıdır. Kadın ve erkek arasındaki fiziksel, zihinsel ve ruhsal farklılıklar söz konusudur. İslam İnkılabı rehberi bu farklılıkları görmezden gelmeyi, kadın ve erkeği davranış ve konuşmada diğer cinslerle bir tutmayı hata olarak değerlendirdi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi kapitalist sistem için kadının konumunu ele almaya devam etti. Kapitalist sistemde sunulanların sanıldığının aksine İslam'ın erkeğin kadına göre önceliğe sahip olduğu iddialarını işaret ederek kapitalist sistem ataerkil bir sistem olan batıdır. Bu görüşün kökü kapitalist sistemde sermayenin insanlıktan üstün olduğu meselesidir. Onlara göre insanlar sermayeye hizmet eder. Daha fazla yatırım yapabilen herkes daha değerlidir. Gerisi teferruattır. Ekonomik ve ticari makro yönetim ve benzerleri erkekler tarafından yapılıyordu diyorlar. Bu nedenle kapitalist sistemde erkeklerin kadınlara göre önceliği vardır. Çünkü sermayenin insana önceliği bir sistemde erkekler daha önde yer almıştır. Evet, artık sermaye insanların statüsünü belirlediğine göre insanlar artık aynı sayılamaz, doğal olarak farklılıklar diye düşünüyorlar.
İslam İnkılabı rehberine göre kapitalist sistem kadınları iki şekilde eziyor. Birincisi, İşin kendisinde yani aynı işe kıyasla kadınların ücretleri erkeklerden daha düşüktür. Çünkü onlar daha zayıf ve daha zora yatkınlardır. 19. yüzyıldan itibaren kadınlar özgürlük adına evlerinden çıkarılarak fabrikalarda daha düşük ücretlerle çalıştırıldı. Amerika'daki siyahilerin özgürlüğü meselesi ve 1 milyondan fazla insanı öldüren Amerikan iç savaşları gibi durumlar söz konusudur. Kuzey ve Güney Amerika arasındaki savaş, siyah köleleri serbest bırakma bahanesiyle yapıldı. Ama gerçekte sanayileşmiş Kuzey'in ucuz emeğe ihtiyacı vardı ve Güney'in köle çiftçilerini fabrikalarda düşük ücretlerle çalışmak üzere bunu yapmaya teşvik ediyordu. Ayetullah Hamine'ye göre Batı medeni beyefendilerinin çeşitli konularda aldatmaları böyledir.
Tahran Radyosu.
Kapitalist sistemin kadınlara yönelik ikinci zulmü kadınları erkeğin boyun eğdirme aracı olarak görmeleridir. İslam İnkılabı rehberi bu konuda şöyle demiştir. Herkes kadını ayrıcalığının erkeklere karşı cinsel çekiciliğini artıran bir davranış olduğuna inandırmak için çalıştı. Bu çok üzücü bir hikaye. Bu alanlarda o kadar çok şey okudum ki gerçekten ifade edemiyorum. Amerikan dergilerinden birinde bana bundan 7-8-10 yıl önce getirilen bir dergide düzinelerce çok modern, gelişmiş ve güzel zincirli restoranına sahip olan çok önde giren bir Amerikan kapitalisti insanları işe aldığını duyurmuştu. Kimi? Genç kızları. Bahsettiği belli özelliklere sahip genç kadınları. Bu özelliklerden biri de kıyafetlerinin ve eteklerinin diz hizasının üstünde olması. Bir de fotoğraf yerleştirmişler. Böyle olsun diye. Demek istediğim iş için, endüstri için, sokaklarda ve caddelerde yaşam için planlama öyle ki şehvet düşkünü ve heva heves düşkünü adam kendini gözleriyle doyurabilsin. İşte bunlar gerçekten kadının itibarını zedeledi. En kötü durumda bahsettiğim husustur. Meseleyi öyle bir noktaya getirdiler ki kadının kendisi bile genç bir kadın veya genç bir kız erkeklerin dikkatini cinsel açıdan kendisine çekecek şekilde görünmekle kendi iyiliği olarak görsün. Şimdi hangi adamın dikkatini çekecekler acaba? Tabii ki sokakta yürüyen adamın dikkatini. İşte kadını bu sonuca götürmek kadına indirdikleri en büyük darbe oldu.
Bu durum kadının onurunu görmezden gelmesine rağmen kendisini kadın haklarının savunucusu olarak gören Batı'nın tam yüz ipekliğinin göstergesidir. Batı'daki cinsel saldırı eylemi Batı medeniyetinin kadınlara yönelik cinsiyetçi bakış açısını gösteriyor. İslam İnkılabı rehberine göre Batılıların takvasız dillerinde kadın özgürlüğü olarak tanımladıkları şey bahsettiğim konudur. Bunlar özgürlük değil, esaret ve hakaretin ta kendisi. Sürekli bunu söylüyorlar. İş yerinde, sokakta, pazarda, her yerde, kadınların da bulunduğu ordu gibi kaba ve düzenli teşkilatlarda onlara taciz yapıldığını belirtiyorlar. Bugün Batı'da cinsel bir ticaretin olduğunu, cinsel köleciliğin olduğunu belirtiyorlar. Batı'da tüm insani ve ahlaki sınırların geçildiğini görüyoruz. Tüm dinlerde haram olan durumları görüyoruz. Eşcinsellikler ve benzeri durumlar. Bunlar sadece İslam'ın karşı çıktığı hususlar değil, tüm dinlerde büyük günah sayılıyor. İşte onlar bu gibi durumlarda yasallaştırmaya yöneliyorlar.
Kadınlarla ilgili bir diğer konu da aile meselesidir. Ayetullah Hamine'yi ailede bir kadının varlığını aile atmosferindeki hava olarak değerlendirdi ve onsuz nefes almanın da mümkün olmadığını vurguladı. Aile, kadının varlığı, kadının faaliyeti ve sorumluluk duygusu olmadan yönetilemez. İslam devriminin lideri, eş rolündeki kadını erkeğin yanında kendini rahat hissettiği evdeki sevgi ve barışın vücut bulmuş hali olarak görüyor. İslam İnkılabı rehberine göre kadının annelik rolü, çocuklarına yönelik yaşam hakkının ta kendisidir. Çünkü kadın kendisinden doğan varlıkların üreticisidir. Bu nedenle annelerin çocukları üzerinde yaşam hakkı vardır. Ayetullah Hamine'yi insan ırkının anneler ile devam ettiğini ve annelerin milli kimlik unsurlarını aktarma aracı olduğunu belirterek milli kimlik yani bir milletin kimliği bir milletin kişiliği önemli bir şeydir. Öncelikle anneler aracılığı ile ulusa aktarılır. Dil, alışkanlıklar, örf adet, güzel ahlak, güzel huylar bunların hepsi öncelikle anne tarafından aktarılır. Baba daha etkilidir ancak anneden çok daha fazladır. Annenin çok büyük yetkisi vardır. Gönüllere iman tohumu serpen, çocuğu mümin olarak dünyaya getiren annelerdir. İnanç, birinin öğrenmesi için birine öğrettiği bir ders değildir. İnanç bir yetiştirmedir. İfşa edilmesi gereken ruhsal bir büyümedir. Bu tohumlama anne tarafından yapılır. Diyeceğim, annenin rolü harika bir rol. Son olarak Ayetullah Hamenei, İran İslam Cumhuriyeti'nde akademi, tıp, ileri teknolojiler, spor ve benzeri çeşitli alanlarda kadının ilerleyişinden kısaca bahsetti. Bu toplantı münasebetiyle İmam Hümeyni Hüseyiniyesi duvarına dinin evliyalarından ve ehl-i beyt imamlarından İmam Sadık Aleyhisselam'ın bir hadisi yazılmıştı. Erdemlerin çoğunluğu, iyiliklerin çoğunluğu kadınlardadır diye.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin haklı kadın kesimleriyle görüşmesini ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsiyede.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde devlerin doğaüstü mahluklar olduğunu ve sözlü edebiyatta ve masallarla devlerin imajı çok korkunç ve çok tiksindirici anlatıldığını ve dev tabiri cin, gulyabani ve benzeri doğaüstü kötü mahluklar için kullanıldığını anlattık. Yine dedik ki cin konusunda Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre bu mahluk yaratılışta insanoğlundan önce gelir ve ateşten yaratıldığı için saklanma ve görünmeme özelliğine sahiptir. Öte yandan cinin bu özellikleri ona insan veya hayvan kılığına girmesine veya hava gibi görünmez olmasına imkan sağlar. Cinler insanüstü yetenekleri ve güçleri yüzünden acayip işler yapmakla ün yapmıştır. Cinler gelecekten haber verme yeteneğine de sahiptir ve aynı zamanda geçmişten haberdardır. Bazı devasa ve büyük ve harikulade binaların inşaatı cinlerin işi olduğu rivayet edilir. Cinler insanlara musallat olabilir ve insanlar da büyü yöntemlerini kullanarak cinlere musallat olabilir.
Tüm bu anlatılanlara göre devlerle cinler arasında bazı benzerlikler bulunmasına rağmen onları bir sayamayız. Ancak Arapların İran topraklarına girmesiyle birlikte cin ve dev kavramları mana itibariyle birbirine karıştı. Dev tüm doğaüstü mahlukları kapsayan genel bir kavram oldu. Öte yandan devin genel ve temel kavram olarak kullanıldığı başka mahlukların da devlerin ürünü olduğu ifade edilen rivayetlere paralel olarak İslami dönemin ilk yıllarından gelen bazı rivayetlere göre cin sözcüğü de dev sözcüğü gibi aynı rolü ifa etmeye başladı. Bir başka ifade ile halk kültüründe bilinen guryabani, şeytan, iblis hatta devler cinin ürünleri olduğu söylenmeye başladı. Bu durum açıkça İranlıların ve Arapların kullandığı bu iki kavram arasında bir nevi birleşme ve bütünleşme yaşandığını, yani cinle dev kavramları hemen hemen aynı anlamda kullanıldığını gösteriyor. Ve bu kavram yavaş yavaş İran halkının arasında yayılmaya başladı. Sonuçta halk edebiyatındaki masallara ve öykülere de girdi. Öte yandan halk kültüründe Gulyabani'de bilinen bir devdir. Çöllerde ve tenha yerlerde insanların karşısına çıkar.
Değerli dinleyiciler, mitoloji masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümle bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümlerde çok eski zamanlarda bir padişahın 7 oğlu olduğunu, bunlardan 6'sının bir eşinden, diğerinin başka bir kadından olduğunu, isminin de Melik Muhammed olduğunu anlatmıştık. Padişahın oğulları papağanı ve altın kafesi bulmak için yola çıktılar. Ancak 6 kardeş başarılı olamadı ve kumarda her şeylerini kaybederek dilenciliğe ve çıraklığa başladılar. Melik Muhammed başka bir ülkenin kralının kızını bir devin elinden kurtardı, devin bir ayağını kesti. Öte yandan Melik Muhammed yakınlarda bulunan vezirin kentine uğradı. Burada kardeşlerini buldu. Papağan ve altın kafesi bulmak üzere yola koyuldu ve 7 kızı olan bir padişahın diyarına geldi. Kral kızlarını Melik Muhammed ve kardeşleriyle evlendirdi. Daha sonra kardeşler tekrar yola koyuldular. Yolda 7 peri kızının tuzağına düştüler. Fakat en küçük peri kızın yardımı ile kurtuldular. Bu gelişmenin ardından Melik Muhammed kardeşlerine evlerine dönmelerini söyledi. Kendisi tek başına yoluna devam etti. Melik Muhammed yolda birkaç büyülü eşyası olan bir dervişle karşılaştı ve bu eşyaları ele geçirdi. Ardından küçük peri kızıyla birlikte yeniden yola çıktı ve peri kızının anlattıkları engelleri aştıktan sonra en son perilerin kralının kızının bulunduğu sarayın ilk kapısına geldi. Küçük peri kızı bu kez bir güvercine dönüştü ve sarayın duvarına kondu. Buradan Melik Muhammed'in kapıların bekçileri olan devlerle nasıl baş edeceğini seyretmeye başladı. Şimdi hep birlikte maceranın devamını dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Melik Muhammed ilk kapının önüne gelince bir de ne görsün? Kapıda bekleyen dev bir ayağını kestiği devdi. Dev Melik Muhammed'i görünce tir tir titremeye başladı. Melik Muhammed deve ona bir şey yapmayacağını ancak kendisine öteki 6 kapıyı aşabilecek bir geçiş belgesi vermesi gerektiğini söyledi. Dev şöyle dedi: İlk 5 kapıdan geçebilirsin fakat kardeşimin koruduğu son kapıyı geçebilmek için ona hediye götürmelisin. Melik Muhammed şöyle dedi: O zaman çabuk git ve haraç aldığın hurmalardan ve helvalardan birkaç tepsi getir. Dev can korkusundan hemen kabul etti ve bir tepsi hurma ve bir tepsi helva hazırladı ve geçiş belgesiyle beraber Melik Muhammed'e verdi.
Melik Muhammed yoluna devam etti. Vardığı her kapının önündeki deve geçiş belgesini göstererek geçti. Ta ki 7. kapıya vardı. Kapıda bekleyen dev belgeyi görünce şöyle dedi: Önce bana tatlı vermelisin ki geçmene izin vereyim. Melik Muhammed şöyle dedi: O zaman ağzını aç. Dev ağzını açtı. Melik Muhammed de hurma ve helva tepsilerini devin ağzına boşalttı. Dev hurma ve helvaların tadına baktıktan sonra tamam geçebilirsin dedi.
Melik Muhammed tüm kapıları geçtikten sonra peri padişahının kızının odasına vardı. Baktı ki kız uyuyor ve papağan da kafeste. Kafeste kızın başucunda asılı duruyor. Etrafında da dört lale lamba yanıyor. Melik Muhammed dört lalenin yerini değiştirdi. Ardından bir mektup yazarak kızın baş ucuna bıraktı. Melik Muhammed mektupta şöyle yazdı. Ey peri padişahının kızı, papağan ve altın kafesi ben Melik Muhammed götürdüm. Eğer peşinden gelmek istiyorsan falanca ülkeye gelmelisin.
Papağan ve altın kafesiyle geçiren Melik Muhammed geri döndü ve saraydan, kentten çıktı. Küçük peri kızı da Melik Muhammed'in yanına geldi. Kafesi ve papağanı görünce çok sevindi. Tekrar büyük bir kuşa döndü ve Melik Muhammed'i kanadına binerek uçmaya başlamasını ve yaşadığı kaleye gelmelerini istedi. Beraberce uçtular. Ve burada Melik Muhammed atını, sihirli sofrasını ve boynuzunu aldı. Peri ile birlikte yedi kızını, yedi kardeşle evlendiren padişahın kentine gitti. Melik Muhammed burada altı kardeşini de yanına aldı. Tekrar yola çıktı ve devin ayağını kestiği kente geldi. Doğruca kralın sarayına vardı. Ertesi gün buradaki eşini ve çeyizini, yine altı kardeşini ve eşlerini alıp yola çıktı.
Şimdi Melik Muhammed'in altı kardeşinden söz edelim. Altı kardeş Melik Muhammed'in papağanı ve altın kafesi ele geçirdiğini görünce babalarının sarayına vardıklarında Melik Muhammed'in kral olacağını ve bir ömür onu elinin altında yaşamaları gerektiğini düşünmeye başladı. Bu yüzden altı kardeş birlikte Melik Muhammed'i yok etmeye ve papağanı ve altın kafesi onlar babalarına götürmeye karar verdi. Altı kardeş bir çare ararken bir kuyunun başına geldiler. Kardeşlerden biri gidip kuyudan su getirmesi gerektiğini söylediler. Melik Muhammed şöyle dedi. Ben hepinizden daha küçüğüm. Bu yüzden gidip su getirmek bana düşer. Melik Muhammed bunu söyledikten sonra kuyunun içine indi ve kovayı su ile doldurduktan sonra yukarı yolladı. Kardeşler ve eşleri sudan içti. Atlara da su verdi.
Herkes suya doyduktan sonra Melik Muhammed kovanın içine oturdu ve kardeşlerinden onu yukarı çekmelerini istedi. Kardeşler ipi çekmeye başladı. Fakat yolun ortasına gelince ipi kestiler. Melik Muhammed kuyunun dibine düştü. Altı kardeş artık gönlü rahat bir şekilde eşlerini alıp kentlerine doğru yola koyuldular. Altı kardeş aynı zamanda eşlerini tehdit ettiler. Kim bu maceradan söz edecek olursa kafalarını koparacaklarını söyledi. Kadınlar da korkudan ses çıkarmadılar. Bunu kimseye anlatmayacaklarına dair söz verdiler.
Öte yandan kuyunun dibine düşen Melik Muhammed bayılmıştı. Melik Muhammed ayılınca her tarafı yaralanmıştı. Kuyunun ağzına baktı. Orada adamın biri durduğunu ve ona baksığını fark etti. Adam kuyudan su çekmek için kovasını kuyuya attı. Melik Muhammed kovanın içine oturdu ki adam onu yukarı çeksin. Bu manzarayı gören adam şöyle dedi. Allah aşkına söylesen kimsin? Ben sadece biraz su istiyorum. Bunun yerine sana ne istersen veririm. Melik Muhammed şöyle dedi. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Sadece beni yukarı çek. Adam kabul etti. Melik Muhammed adamın kovasını su ile doldurdu ve çekmesini söyledi. Ardından kendisi de kuyudan çıktı ve adama şöyle sordu. Sen kimsin? Adam bir bezirgan olduğunu ve Hindistan'dan geri döndüğünü ve yaşadığı kente gitmek istediğini ve Melik Muhammed'e onunla birlikte gelmesini ve onu bir hekimin yanına götürmesini ve tedavi edilmesini söyledi.
Melik Muhammed bezirganın önerisini kabul etti. Fakat oradan ayrılmadan önce etrafına baktı. Sihirli sofrası, keşkülü ve boynuzunun orada bırakıldığını fark etti. Aslında Melik Muhammed'in kardeşleri bu eşyaların sihirli olduğunu bilmiyordu ve değersiz şeyler olduğunu düşünerek orada bırakmıştı. Melik Muhammed eşyalarını topladı ve bezirganla beraber yola koyuldu.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.